Ayrım 9, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 122. Saat 6.30'da emniyetteydi. Nöbetçilerle birkaç kelime konuşup gecenin fırtınaya rağmen sakin geçtiğini öğrendi. Bir traktör Üstad girişinde yoldan çıkıp devrilmiş. Scorby'de bir yapı iskelesi rüzgar nedeniyle yıkılmıştı, hepsi bu. Kahve alarak odasına gitti. Masanın çekmecesinde bulundurduğu eski bir tıraş makinesiyle sakalını tıraş etti. Sonra dışarı çıkarak gazeteleri aldı. Gazetelere göz attıkça huzursuzluğu azaldı. Geçen akşam geç saatlere dek bir dizi gazeteciyle konuştuğu halde polisin soruşturmalarını kesinlikle birkaç yabancı üzerinde yoğunlaştırmadığına dair yaptığı konuşmalar belirsiz ve yetersiz bir şekilde yazılmıştı. Gazeteler bu gerçeği oldukça isteksiz kabullenmiş gibiydi. Öğleden sonra yeni bir basın toplantısı düzenleyerek soruşturma hakkında ayrıntılı bir rapor sunmaya karar verdi. Ayrıca gece aldığı isimsiz tehdidi de halka duyuracaktı. Arkasındaki raftan bir dosya çıkardı. Bu dosyada iltica başvurusu yapan yabancıların kaldığı yakın çevredeki tüm kamplar hakkında bilgiler vardı. Üstad'daki büyük mülteci kampından başka tüm bölgeye yayılmış küçük kamplar mevcuttu. Ancak tehdidin Üstad'daki bir mülteci kampını hedef aldığına dair bir işaret var mıydı ki? Yoktu. Ayrıca tehdit pekala bir restoranı ya da evi de hedef alabilirdi. Örneğin Üstad çevresinde kaç pizzacı vardı? 15, belki daha fazla. Ama bir şeyden emindi. Gece gelen tehdit ciddiye alınmalıydı. Geçen yıl İsveç'te yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara ya da kaçak mültecilere saldırmaktan çekinmeyen, az çok organize olmuş grupların olduğunu ispatlayan fazlasıyla olay yaşanmıştı. Saate baktı, 8'e çeyrek vardı. Telefonun ahizesini alarak Rüdberg'in ev numarasını çevirdi. 10 kez çaldıktan sonra kapattı. Rüdberg yola çıkmıştı. Martinson kapıdan başını uzattı. Merhaba dedi. Bugün toplantımız kaçta? Saat 10'da diye yanıtladı Kurt Wallender. Ne pis bir hava var. Kar yağmadığı sürece istediği kadar esebilir. Bence mahsuru yok. Rüdberg'i beklerken Stan Wieden'in vermiş olduğu numarayı aradı. Lars Herdin'in ziyaretinden sonra olay gecesi birisinin atı yemlemiş olmasının o kadar da tuhaf olmadığını anlamıştı. Katiller Johannes ve Maria Löfgren'in tanıdıkları ya da hatta ailesinden birileri ise tabii ki attan da haberleri vardı. Belki Johannes Löfgren'in her gece ahıra gittiğini de biliyorlardı. Aslında Stan Wieden'ın bu işte ne gibi bir yardımda bulunabileceği hakkında oldukça az bir beklentisi vardı. Belki de onu sadece bir daha bağlantılarını koparmamak için aramıştı. Telefonu bir dakika çaldırdığı halde kimse açmadı. Ahizeyi yerine koyup daha sonra aramaya karar verdi. Rüdberg gelmeden önce halletmek istediği bir telefon görüşmesi daha vardı. Numarayı çevirip bekledi. Savcılık diyerek açtı, keyifli olduğu belli bir kadın sesi. Benim Kurt Wallender. Okeson orada mı? Bütün bahar izinli, unuttun mu? Gerçekten unutmuştu bunu. Şehir savcısı Per Okeson'un bir eğitime katıldığı tamamen aklından çıkmıştı. Oysa daha Kasım sonu birlikte yemeğe çıkmışlardı. İstersen seni onun vekiliyle görüştüreyim dedi kadın. Evet lütfen diye yanıtladı Kurt Wallender. Karşısına bir kadın çıkınca şaşırdı. Annette Brolin. Savcıyla görüşmek istiyordum dedi Kurt Wallender. Savcı benim diye yanıtladı kadın. Mesele neydi? Kurt Wallender kendini daha tanıtmamış olduğunu hatırladı, adını söyleyip söze başladı. Çifte cinayetle ilgili aramıştım. Soruşturma hakkında savcılığa bilgi vermek istemiştin. Per'in olmadığını unutmuşum. Aramasaydınız ben zaten sizi arayacaktım dedi kadın. Kurt Wallender kadının sesinde suçlayıcı bir ifade sezer gibi oldu. Sersem keçi diye geçirdi içinden. Bana polisin savcılıkla nasıl bir işbirliği yapması gerektiğini sen mi öğreteceksin? Gerçeği söylemek gerekirse iletebileceğimiz kayda değer pek bir bilgi yok derken kendi sesinin de tersleyici bir ifade içerdiğini fark etti. Herhangi bir tutuklamayla mı ilgili?
Hayır, her şeyden önce kısa bir bilgilendirme görüşmesi düşünmüştüm.
Güzel diye karşılık verdi kadın. Burada saat 11'de nasıl olur? Saat 10'u çeyrek geçe bir duruşmam var ama saat 11'de dönmüş olurum.
Biraz geç kalabilirim. Saat 10'da soruşturma toplantısı var, uzayabilir.
Saat 11'e yetişmeye çalışın lütfen.
Konuşmayı bitirdiler.
Wallander ahize elinde kala kaldı. Polisle savcılık arasındaki işbirliği hep kolayca yürümezdi. Ama Kurt Wallander Per Okeson'la iyi ve bürokratik olmayan bir ilişki kurmayı başarmıştı. Sık sık birbirlerini arar, karşılıklı akıl danışırlardı. Bir tutuklama ya da serbest bırakma kararının yerinde olmadığı konusunda anlaşamadıkları çok nadir görülürdü.
Lanet, dedi sesli olarak kendi kendine. Annette Brolin, kim ki bu?
O sırada koridorda Rüdberg'in belli belirsiz aksak yürüyüşünü duydu. Kafasını kapıdan dışarıya uzatarak ona içeri gelmesini söyledi. Rüdberg'in üzerinde eski moda kürklü bir ceket, başında da bir bere vardı. Oturunca yüzünü buruşturdu.
Ağrın mı var diye sordu Kurt Wallander bacağını işaret ederek. Yağmur sorun değil, dedi Rüdberg, ya da kar, soğuk da, ama bu lanet bacak rüzgara dayanamıyor. Sen ne istiyorsun?
Kurt Wallander o gece aldığı kimliği belirsiz tehdit telefonunu anlattı.
Ne düşünüyorsun diye sordu sonunda. Sence ciddi mi, değildi? Ciddi bir tehdit. En azından bunu böyle varsaymalıyız.
Bugün öğleden sonra bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. Soruşturmaların son durumu hakkında açıklama yapıp Lars Herdin'in hikayesini ortaya atarız.
Tabii adını açıklamadan.
Sonra tehdit hakkında bilgi verir, yabancı uyruklular hakkında çıkan tüm söylentilerin asılsız olduğunu söyleriz.
Ama bu da gerçekle tam bağdaşmıyor ki, dedi Rydberg kaygıyla.
Nasıl yani? Kadın sözünü söyledi bir kez. Ayrıca olaydaki ilmik de bir Arjantin ilmiği.
Johannes Löwgren'i çok iyi tanıdığı sanılan insanlar tarafından işlenen cinayetle bunu nasıl bağdaştırabildiğini açıklar mısın?
Hayır, henüz değil. Ben herhangi bir yargıya varmak için henüz çok erken olduğu görüşündeyim. Sence de öyle değil mi?
Erken yargı yok mu, dedi Kurt Wallander. Polisin bütün işi bunun üzerine kuruludur. Önce yargılara varırsın, sonra bunları çürütür ya da peşinden gidersin.
Rüdberg aksayan bacağının konumunu değiştirdi.
Bilgiyi sızdıranla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Toplantı sırasında öfkemi göstermeyi düşünüyorum, dedi Kurt Wallander. Sonra da Björk döndüğünde işi devralır.
Onun ne yapacağını sanıyorsun?
Hiçbir şey.
Doğru.
Kurt Wallander çaresizlik anlamında kollarını iki yana açtı.
Bu durumu baştan kabullenmek daha iyi. Olayı televizyonculara duyuran her kimse bunun cezasını çekmeyeceği kesin. İsveç televizyonu kendisine bir şeyler yumurtlayan bir polise sence ne ödemiştir?
Sanırım oldukça fazla bir miktar. İşte bu yüzden doğru düzgün bir program yapmak için paraları yok.
Rüdberg sandalyesinden kalktı. Bir şeyi unutmamalısın, dedi. Kapının yanında bir eli kapı koluna uzanmış dururken, bildiklerini yumurtlayan bir polis bunu tekrar yapabilir.
Ne demek istiyorsun?
Önümüzdeki günlerde elimizdeki bulgular zanlıların yine yabancı uyruklu olduğunu gösterebilir. Ayrıca bu zaten öyleymiş gibi duruyor.
Bu bir bulgu değil, dedi Kurt Wallander. Bu zihni bulanmış ve ölmek üzere olan yaşlı bir kadının ne anlama geldiği anlaşılmayan son sözleri.
Rüdberg omuz silkti.
Sen ne yaptığını biliyorsundur, diye karşılık verdi. Birazdan görüşürüz.
Toplantı böyle bir soruşturma toplantısı nasıl geçebilirse öyle kötü geçti. Kurt Wallander teşkilattan sızan bilgi ve sonuçlarının korku verici olabileceği de başlamayı tercih etti. Sonra kendisine gelen isimsiz telefondan söz etti. Ardından da tehdit süresinin bitimine kadar neler yapılabileceğine ilişkin önerileri olup olmadığını sordu. Ancak aralarında gizli bilgileri yayacak, hatta buna karşılık para alacak kadar güvenilmez birinin bulunduğundan öfkeyle bahsedince, kendisi kadar öfkeli itirazlarla karşılaştı.
Polislerden bazıları Bilgi'nin pekala hastaneden de sızdırılmış olabileceği görüşünü savundular. Yaşlı kadın son sözlerini sarf ederken yanında hemşire veya doktor yok muydu? Kurt Vallender bu iddiayı çürütmeye çalıştıysa da karşılığında itirazlar tekrarlandı. Konuyu sonunda soruşturmanın kendisine döndürdüğünde odaya sıkıcı bir hava hakim olmuştu. Öğleden öncenin iyimserliği toplantının sonunda gergin bir havaya dönüşmüştü. Kurt Vallender yanlış bir sıralama yaptığını kabul etmek zorundaydı. Kamyon şoförünün çarpışmaktan kıl payı kurtulduğu arabayı tespit etme girişimi henüz bir sonuca ulaşmamıştı. Bir sonuç elde etme şansını artırabilmek için araba konusuyla ilgilenmesi için bir adam görevlendirilmişti. Lars Herden'in geçmişi hakkında araştırmalar henüz devam ediyordu. İlk bakışta pek ilgi çekici bir şey bulunmamıştı. Lars Herden daha önce hiç ceza almamıştı. Anlaşılan kayda değer borçları da yoktu. İyice didiklemeli izledi Kurt Vallender. Hakkında öğrenebileceğimiz her şeyi ortaya çıkarmalıyız. Birazdan savcı kadınla görüşeceğim ve bankada soruşturma yapmak için gerekli belgeleri isteyeceğim. Peters en büyük haberini vermişti. Johannes Löwgren'in bankada iki gizli kasası varmış dedi. Biri Föreningsbank'ta, diğeri Handelsbank'ta. Löwgren'in anahtarlığındaki anahtarları denedim. Güzel dedi Kurt Vallender, onlara bugün bakarız. Löwgren'lerin akrabaları, arkadaşları ve yakınları hakkındaki dosya devam ediyordu. Rüdberg'in Löwgren'lerin Kanada'da yaşayan ve öğleden sonra saat 3'e doğru deniz otobüsüyle Malmö'ye varacak olan kızlarıyla ilgilenmesine karar verildi. Diğer kız nerede diye sordu Kurt Vallender, handbolcu olan. O şu an burada diye yanıtladı Svedberg, akrabalarında kalıyor. Onunla sen konuşabilirsin dedi Vallender. Bizi herhangi bir sonuca ulaştırabilecek başka bir bulgumuz var mı? Bir de kızlara sorun. İçlerinden birine bir duvar saati hediye edilmiş mi? Martins'ın kasaba sakinlerinden elde edilen bilgileri incelemiş ve polise verilen tüm bilgiler bilgisayarlara geçirilmişti. Ardından Martins'ın kabaca bir düzenleme yapmıştı. Saçma sapan bilgiler bu bilgisayar çıktılarından öteye gitmiyordu. Valby'den Hulde Ingveson aradı ve bu olayın Tanrı'nın öfkeli eli olduğunu söyledi dedi Martinson. Bu kadın her defasında arar diye söylendi Rüdberg. Bir dana da kaçmış olsa sebep Tanrı'nın öfkeli elidir. Onu KB adıyla bilgisayara yükledim diye yanıtladı Martinson. Martinson bu harfleri kaçık ve budala sözcüklerinin kısaltması olduğunu söyleyince o ana kadar ortama hakim olan tatsız hava biraz canlandı. Ancak konunun ilgi çeken bir yanı yoktu. Yine de zaman içinde tabii ki her şey incelemeye alınacaktı. Johannes Löwgren'in Christianstadt'taki sevgilisi ve çocuklarıyla ilgili soru açıklanmayı bekliyordu. Kurt Vallender odada etrafına şöyle bir baktı. 30 yaşlarında çok nadir, aslında kendini hiç göstermeyen ama özenli çalışan Thomas Neslund bir köşede oturmuş, alt dudağını çiğneyerek konuşulanları dinliyordu. ''Sen benimle gelebilirsin'' dedi Kurt Vallender. ''Biraz ayakları çalıştır bakalım. Herdin'i ara ve Christianstadt'taki şu kadın hakkında her şeyi öğrenmeye çalış. Bir de oğlu hakkında tabii.'' Basın toplantısı saat 4'te yapılacaktı. O zamana kadar Kurt Vallender ve Thomas Neslund Christianstad'a gidip gelebilirlerdi. Geç kalmaları halinde Rüdberg toplantıyı yöneteceği sözünü verdi. Basına verilecek raporu yazarım dedi Kurt Vallender. Başka bir konu kalmadıysa toplantıyı bitirelim. Per Okeson'un emniyet müdürlüğünün başka bir bölümündeki odasının kapısını çaldığında saat 11:30'a 5 vardı. Kapıyı açan kadın çok güzel ve çok gençti. Kurt Vallender kadına baka kaldı. ''Umarım böyle bakmaya bir son verirsiniz.'' dedi kadın. ''Yarım saat geç kaldığınızın farkında mısınız?'' ''İşimin uzayacağını söylemiştim ya.'' diye yanıtladı Vallender. Büroya girdiğinde Kurt Wallander odayı tanımakta zorlandı. Per Okeson'un tek düze ve renksiz çalışma odası, duvarlar boyunca uzanan renkli perdeler ve çiçek saksılarıyla donanmış bir odaya dönüştürülmüştü. Kadın masasına otururken Wallander onu izledi. Wallander kadının 30'dan fazla olamayacağını düşündü. Üzerinde kaliteli görünen ve çok pahalı olduğu anlaşılan kızıl kahve bir takım elbise vardı. "Oturun," dedi kadın. "Ama belki de önce tokalaşmamız gerekir." "O kez onun yokluğunda onun yerine ben bakacağım, yani uzunca bir süre birlikte çalışacağız." Wallander elini uzattığında kadının parmağındaki alyansı fark etti. Evliydi. Bu yüzük pek de iyi olmamıştı. Bunu kabullenmek zorunda kaldı. Kadının yüz hatlarını daha belirgin kılan koyu kahve kısa kesim saçları vardı. Sarıya boyanmış bir lüle bir kulağından kıvrılarak sallanıyordu. "Üstad'a hoş geldiniz," dedi Wallander. "Per'in bir süre izinli olduğunu tamamen unutmuştum." "Birbirimizle senli konuşabiliriz," dedi kadın. "Adım Anette. Ben de Kurt Wallander. Üstad'ı nasıl buldun?" Kadın soruyu kısa bir yanıtla geçiştirdi. "Şimdilik pek fikrim yok. Belki de Stockholmlu biri için Skåne'nin ağır temposuna alışmak zordur."
"Ağır tempo mu?"
"Yarım saat geciktin." Kurt Wallander öfkelenmeye başladığını fark etti. Bu kadın kendisini kışkırtmaya mı çalışıyordu? Bir soruşturma toplantısının planlanandan daha uzun sürebileceğini anlamıyor muydu? Sırf bu nedenle Skåne'li olan herkes onun gözünde eli ağır insanlar mı oluyordu?
"Biz Skånelilerin diğerlerinden daha tembel olduğumuzu sanmıyorum," dedi. "Sonuçta bütün Stockholmliler de kibirli değildir herhalde."
"Efendim?"
"Her neyse." Kadın koltuğunun arkasına yaslandı. Wallander onun yüzüne bakmaya çekindiğini fark etti.
"Belki de bana öncelikle bir özet geçersen iyi olur," dedi kadın.
Kurt Wallander mümkün olduğunca açık ve net konuşmaya çalıştı. Bilerek yapmadığı halde savunma konumuna geçtiğini fark etti. Haberin kendi adamları arasından birinden sızdırıldığından hiç söz etmedi. Kadın onun sözlerini birkaç kısa soruyu da kesti. Bu sorulara çok kısa yanıtlar geldi. Wallander onun yaşına rağmen işinde deneyimli olduğunu anlamıştı.
"Löfgren'in banka hesaplarına ulaşmamız gerekiyor," dedi Wallander. "Ayrıca iki de gizli kasası varmış, onları da açmak istiyoruz."
Kadın Wallander'in bu iş için ihtiyacı olan evrakı imzaladı.
"Bunun bir yargıç tarafından onaylanması gerekmiyor mu?" diye sordu Kurt Wallander, kadın evrakı masanın üzerinden kendisine uzatırken.
"Bunu sonradan hallederiz," diye açıkladı kadın. "Ayrıca soruşturmayla ilgili tüm malzemeleri edinebilirsem memnun olurum."
Wallander başıyla onayladı ve gitmeye hazırlandı.
"Şu gazetelerde yazılan habere ne oldu?" diye sordu kadın.
"Olaya karıştıkları iddia edilen yabancı uyrukluları mı soruyorsun?"
"Sadece söylenti," diye yanıtladı Kurt Wallander. "Bu işin nasıl olduğunu bilirsin."
"Öyle mi? Bilir miyim?" diye sordu kadın.
Sonunda kadının odasından çıktığında terlemiş olduğunu fark etti.
"Ne biçim bir kadın?" diye düşündü. "Onun gibi biri neden savcı olur ki? Küçük dolandırıcıları parmaklıklar ardına gönderip sokaklarda düzeni sağlamaya tüm yaşamını adamak için mi?"
Aklı karışmış halde emniyet müdürlüğünün geniş giriş salonunda durdu. Şimdi ne yapması gerektiğine karar veremiyordu.
"Yemek," diye karar verdi. "Şimdi bir şeyler yemezsem bütün bir gün boyunca buna hiç fırsatım olmayacak. Basına verilecek raporu da yemek yerken yazabilirim."
Emniyet müdürlüğünden çıkarken neredeyse rüzgarda uçacaktı. Fırtına dinmemişti. En iyisinin eve gidip kendisine bir salata hazırlamak olduğunu düşündü. O ana dek bir şey yememiş olduğu halde midesi dolu ve şişmiş gibiydi. Ama sonunda şeytana uyup meydandaki Lurblosaren restoranında yemeye karar verdi. Yani bugün de yemek alışkanlıklarını ciddi olarak değiştirmeyi becerememişti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 135.